Ayrım 6.
Kılıç Ali bir dakika bile kaybetmeden bu coşkudan yararlanmak için hemen Yörük Selim adındaki arkadaşı iki süvari neferiyle kasabanın erkeklerini örgütleme işine başladı. Silahı ve cephanesi yoktu, hatta bu mıntıkayı idaresinde bulunduran kolordu da 20-25 neferden başka kuvveti de yoktu. Sadece yola çıkmadan önce Mustafa Kemal'in cesaret ve kahramanlıkla doldurduğu bir yüreğe sahipti. O ve onun gibi onlarca, yüzlerce genç adam Anadolu toprakları üstünde tomurcuklar gibi aniden fışkıracak, Maraş'ı, Antep'i Fransız askerlerinden ve Ermeni çetelerinden kurtaracaklar, istilayı durduracaklardı. İşgal altındaki Anadolu'nun kaderi değişmeye başlamıştı. Bir genç kız yetişiyor. 9 Eylül 1922 İzmir, Kraner Palas. Sevgili güzel kızım Süreyya'm. Son derece yorgun olmama rağmen sana verdiğim sözü tutmak üzere gün ışırken kalktım ve sana bu mektubu yazmaya koyuldum. Aslında tarihi 10 Eylül diye atmam gerekirdi. Çünkü saatler evvel yeni bir gün döndü. Ama biz burada hala dünü yaşamaktayız. Keşke 9 Eylül'ü günlerce uzatabilsek. Çünkü bizim zafer anımız, şanlı askerimizle İzmir'e girişimiz 9 Eylül'dür. Hala bu kutlu hadisenin tesiri ve sevinci içinde olduğundan ve elinde o güne ait bir vesika bulunsun diye tarihi 9 Eylül diye yazdım. Bir asker canını feda etmek, ailesini bir daha hiç görememek pahasına savaşa gittiği zaman bir tek beklentisi vardır. Evine muzaffer dönmek. İşte ben bu yüce duyguyu çok az insana nasip olabilir şekilde dünden beri yaşıyorum. Dün İzmir bir mahşer gibi kaynıyordu. Sokaklar, kordon, rıhtımlar, oradan oraya koşuşan, şaşkın ve perişan insanlarla doluydu. Anadolu Rumları çoluk çocuk, kadın erkek kendilerini bulurlarsa bir kayığa, bulamazlarsa denize atıyor, sığınmak için limanda demeli duran İngiliz, Fransız ve İtalyan muhriplerine doğru kaçıyorlardı. Asırlardır birlikte yaşadığımız bu insanları bize karşı kışkırtanlar, şimdi iplere tırmanarak gemilerine çıkmak isteyen bu zavallılara süngülerini doğrultmuşlardı. Sonra bir yangın başladı, alevler sel suları gibi İzmir'e yayıldı. Kızım, çağlar boyu Müslümanlarla birlikte yuvalarında rahatça yaşayan, Ege'nin tüm ticaretini, tarımını elinde tutan, saraylar, konaklar içinde asırlardır ömür süren Hristiyan halk, alevden bir denize atlayarak dönmemek üzere gidiyordu. Çok ama çok üzgündüm. Keder taş gibi oturmuştu yüreğimi. Fakat sonra solmuş eski üniformalarının içinde boz renkli yorgun Mehmetçiklerin, kadife kaleye Türk bayrağını diktiğini gördüm. Artık ölsem de gam yemem. Yangının tahribatı temizlendikten sonra derhal münasip bir ev tutup anneni, kardeşini ve seni İzmir'e aldıracağım. Derslerini iyi çalış, sakın zorluklara göğüs germeye çalışan anneni üzme. Gözlerinden öperim baban. Süreyya mektubu katladı, kıymetli eşyalarını sakladığı gümüş katmalı kutuya yerleştirdi. Babam ne yazıyor, bana da oku dedi kardeşi. Sana da yazmış ya, kendi mektubunu oku. Ben seninkini okumak istiyorum. Ben seninkini okumak istiyor muyum? Annem kendi mektubunu okuttu ama bana. Ben okutmayacağım. Anneme söyleyeceğim. Mektubu sana vermesin. Söylersen söyle. Ben başkalarının mektuplarını hiç merak etmem. Ne biçim kızsın sen? Tatiana ile her şeyi paylaşıyorsun ama. Tatiana benim en yakın arkadaşım. Onunla paylaşırım. Benimle de paylaş. Çekil git başımdan Şakir, dedi Süreyya. Ne kadar önemli şeyler oluyor memlekette. Sen aptal aptal konuşup duruyorsun. Sen o Rus kızı benden daha çok seviyorsun. Doğru dürüst Türkçe bile bilmiyor halbuki. Süreyya yatağın üstünde duran elbise askısını fırlattı kardeşine. Çabuk çık odamdan diye bağırdı. Canımı sıkıyorsun. En sevgili arkadaşına laf edilmesine tahammül edemezdi. Tatiana ailesiyle birlikte 1921'de Kırım'a Kızıl Ordu'nun girmesi üzerine bir gemiyle kaçarak İstanbul'a gelmişti. Mühendis olan babası Lüleburgaz'da değirmencilikle ilgili bir iş bulmuştu. Küçük kızı Dam'da Sion'da yatılı okuyor, hafta sonları da sık sık Freya'nın evinde kalıyordu. Okulun cefasını, yani katı disiplinini ve sınıflarıyla yatakhanelerinin buz gibi soğuğunu birlikte çektikleri için kendilerini kader birliği etmiş iki arkadaş gibi görüyorlardı. Ama babasının mektubundan anlaşılacağı gibi yakında ayrılacaklardı. Hem Tatiana'dan, anneannesinden ve teyzelerinden, özellikle de Aliye'den ayrılacağı için üzülüyor, hem de yeni bir şehir göreceğinden içi içine sığmıyordu. Süreyya'nın Tatiana'dan ayrılması için üzülmesine gerek kalmadı. Hakkiye Hanım kızını sadece tatillerde İzmir'e götürmeye karar verdi. Kışları Dam'da Sion'daki tahsili yarıda kesilmesin diye okuluna devam edecek, hafta sonları da anneannesine çıkacaktı. Böylece Süreyya'nın keman dersleri de aksamayacaktı. Emin Bey Atatürk'ün yanında Kurtuluş Savaşı'na katılmış ve zaferden sonra ordu kumandanı olarak İzmir'e atanmıştı. Artık o Cumhuriyet ordusunda bir paşaydı. Hakkiye Hanım, Süreyya ve Küçük Şakir şehrin kurtuluşundan kısa bir süre sonra İzmir'e Emin Paşa'nın karşı yakada tuttuğu bahçe evindeki eve taşındılar. Hakkı Hanım İzmir'de hiç yabancılık çekmedi. Burada da İstanbul'da olduğu gibi eğitimli hoş insanlar vardı. Her ne kadar bir yıldan beri gavur İzmir olma özelliğini kaybetmişse de İzmir bir taşra şehri olmaktan çok uzaktı. Yüzyıllar boyu birçok ecnebiyi barındıran şehirde hemen hemen herkes Fransızca ve Rumca konuşuyordu. Hakkı Hanım her iki dili de iyi bildiği için geride kalan İtalyanlar ve Fransızlarla dostluk kurdu ve bu kişiler küstahlaşmadıkları sürece bu dostluğu devam ettirdi. Ama en yakın dostları, çocukluk arkadaşları olan Uşakizadelerin kızları ve özellikle Atatürk'ün eşi Latife Hanım'dı. Latife Hanım ve Mustafa Kemal, Hakkı Hanım'ın İzmir'e taşınmasından kısa bir süre sonra evlenmişlerdi. Hüreyya, Atatürk'ün nikahına çok gitmek istediği halde Göztepe'deki köşke götürülmedi. Annesi, bu aile içinde sade bir nikah. Davetli sayısı sınırlı. Seni götürürsem Şakir de gitmek isteyecek, öyle sürü sepet gidemeyiz diye tutturdu. Şakir daha çocuk, ben koca kızım dedi Hüreyya. Koca bir kız olsaydın bu saçma sapan ısrarından vazgeçerdin. Demek ki sen hala bir çocuksun. Emin Paşa ve Hakkı Hanım süslenip püslenip evden nikaha gitmek üzere çıkarlarken Hüreyya ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Söz veriyorum dedi annesi. Eve dönünce sana her şeyi anlatacağım. Hüreyya yatmadı. Annesiyle babasını bekledi. Hakkı Hanım'la Emin Paşa eve döndüklerinde kızlarını pencere önünde dönüşlerini beklerken bulmuşlardı. Haydi lütfen anlatın. Latife Hanım'ın gelinliği nasıldı diye sordu Hüreyya. Gelinlik değil, krem rengi bir elbise giyiyordu. Saçlarına bir tül takmış, eline de uzun saplı bir gül almıştı. Çok sade bir gelindi. Anneciğim, sizin düğününüzde olduğu gibi başından aşağı paralar, altınlar takıldı mı? Hayır kızım, bu bir düğün değil nikahtı. Gayet sade bir şekilde düzenlenmişti. O nasıldı? Yakışıklı mıydı? Pelerini var mıydı? Hakkı Hanım kızının Mustafa Kemal tutkusundan haberdardı, güldü. Çok yakışıklıydı ve elbette pelerini yoktu. Lacivert kurveze bir elbise giymişti. Her şeyi anlatın anne, söz vermiştiniz. Evet Hüreyya, bu nikahı anlatmaya değer. Biz bugün Göztepe'de bir iki yaşadık. İlk defa bir gelinle bir damat vekil tayin etmeden evlenmek üzere kadının karşısına kendileri oturdular. Sizler öyle evlenmediniz mi anneciğim? Ne gezer? Bizler ya ayrı ayrı nikah kıyardık ya da vekil tayin ederdik. Bizim başımız hiç gelmedi ama bu vekillerin yüzünden pek çok istenmeyen olayların olduğunu duyardık. Nasıl yani? Nasıl olacak? Gösterdikleri oğlan veya kız yerine başka kişilerle nikaha kıyılıp mutsuz olan pek çok insan vardı. Neyse. Biz Paşa ile Latife'nin vekillerinin kimler olacağını merak ederken saat tam 5'te Paşa ve Latife Hanım şahitleriyle birlikte kendileri gelip kadının karşısına oturdular. Şahitleri kimdi? Latife'ninki İzmir valisi Abdülhalik Bey'di. Paşa'nınki ise başyaver Salih Bey. Gazi Paşa kadıya efendim biz Latife Hanım ile evlenmeye karar verdik. Lütfen lazım gelen muameleyi yapar mısınız dedi. Ah dedi Hüreyya, keşke ben 10 yaş büyük olsaydım onunla ben evlenseydim. Hüreyya abuk subuk konuşma. Bak sana bir sürprizim var. Yarın akşam Paşa ile yeni gelini bizim eve yemeğe davet ettim. Onu yine yakından görebileceksin dedi annesi. Hüreyya sevinçten deliye döndü. Ertesi günü zor etti. Ziyaret saati yaklaştıkça elbiselerinin birini giyip ötekini çıkarıyordu. Misafirler karşı yakadaki eve motorla yanaştılar. Gazi bu ziyareti kimseler duymasın istemişti. Ama motorun içinde onu tanıyan birkaç kişinin işgüzarlığı ile halk evin önüne yığıldı. Bir gün önce evlenen yeni evlilere müthiş bir tezahürat yaptılar. O akşam Hüreyya heyecan içinde Mustafa Kemal'in onu hatırlayıp hatırlamayacağını bekledi. El sıkmak üzere yanına gittiğinde Emin Paşa bu yıllar önce Harbiye'de evinizde gördüğüm küçük kız değil mi? Ne kadar büyümüş, kocaman bir genç kız olmuş dedi paşa. Hüreyya kulaklarına kadar kızardı. Bütün akşam gözlerini ona dikti ve hiç ayırmadı. Bir ara mutfağa gittiğinde annesi peşinden geldi. Hüreyya bir genç kız olduğunu iddia ediyordun dedi. Genç kızlar erkeklere öyle ayran budalası gibi gözlerini dikip bakmazlar. Yemekten sonra her ailede olduğu gibi çocukların marifetlerinin ortaya dökülme zamanı geldi. Hakkı Hanım Hüreyya'ya kemanını getirip çalmasını söyledi. Hüreyya bir süre nazlandıktan sonra özellikle Mustafa Kemal'in ısrarı üzerine yukarı çıktı, kemanını aldı, indi. Ama inmeden önce bir koşu aynaya gidip saçlarını düzeltti ve parmak uçlarını diliyle ıslatıp kaşlarını yukarı kaldırdı. Ne çalayım diye sordu misafirlerine. Ne istersek çalabilir misiniz dedi Mustafa Kemal. Denerim. Bah çalın. Hangi konçertosunu? Bu kız beni aşıyor Latife dedi Mustafa Kemal yanında oturan eşine. Ne çalsın? İki keman konçertosundan çalabilir misin? Denerim efendim. Hüreyya kemanı boynuna dayadı ve incecik parmaklarıyla çalmaya başladı. Gözleri kapalıydı. Yüzü o kadar duyguluydu ki sanki bir ev toplantısında annesinin misafirlerine keman çalmıyor, sevgilisine serenat yapıyordu. Parça bittikten, alkışlandıktan ve her türlü iltifatı dinledikten sonra odasına gitti. Gümüş kalkmalı kutusundan hatıra defterini çıkardı. Aşağı indiğinde ufak bir tereddüt geçirdi. Ya reddederse? Ama her şeyi göze alıp yürüdü. Defterime benim için bir şeyler yazar mısınız efendim dedi. Mustafa Kemal Süreyya'nın uzattığı defterle kalemi aldı ve dizlerinin üzerinde onu çok uzun yıllar etkileyecek olan satırları yazmaya başladı. Yazı Süreyya Hanım diye başlıyordu. Görüyorum ki siz çok çalışkan bir insansınız. Millet sizden çok şey bekliyor. Siz çalışmalı ve bir şeyler vermelisiniz memleketi. Süreyya defteri kutsal bir emanet gibi göğsünün üzerine bastırıp odasına çıktı. Kendini milletine gerçekten borçlu hissediyordu. Bir an önce büyüyecek ve memleketinin adını yurt dışında tanıtan bir konser solisti olacaktı. Yok, belki de kendini Türk çocuklarını adayarak onlara keman çalmasını ve Fransızca konuşmasını öğretirdi. Mustafa Kemal ve Latife Hanım Ankara'ya gittikten sonra Süreyya da okula devam edebilmek için İstanbul'a geri döndü. Anneannesinde Aliye ve Suat dayısıyla birlikte kalıyordu. O sıralarda Fahri Nisa teyzesi de İzzet Melih adında hoş, yakışıklı bir adamla evlenmiş ve küçük bir oğlu olmuştu. İzzet Melih devrin en önemli tütün şirketi olan Rego Ottoman'da çalışmasına karşın zamanın önemli edebiyatçılarından biriydi. Bu yüzden çocukluğundan beri yazar olmak isteyen Aliye'nin çok ilgisini çekiyordu. Aliye ve Süreyya hemen hemen her gün küçük yeğenlerini görmeye Nisa teyzenin Şişli'deki evine gidiyorlardı. Bir süre sonra Süreyya o evde hoş karşılanmadıklarını düşünmeye başladı. Nedense Fahri Nisa teyzesinin onları gördüğünde yüzüne bir gölge düşüyordu. Acaba bebeği görmeye çok mu sık gidiyoruz? Sanki teyzem bizden biraz sıkılmış gibi diye sordu Aliye'ye. Yok canım, sana öyle gelmiş dedi Aliye. Haydi sallanma, Faruk'un mama saatini kaçırmayalım, tramvay gelmek üzere. Peş peşe koşarak merdivenlerden aşağı indiler. Aliye niçin bu kadar çok süsleniyorsun dedi Süreyya. Bebek o, ne giydiğini anlamaz ki. Ben süsü severim dedi Aliye. Kendim için süsleniyorum. Kendin için evde niye derbeder dolaşıyorsun? Biliyor musun Süreyya, tıpkı annen gibi müthiş bir ukala olmaya başladın. Ben ukalaysam sen de rüküşsün dedi Süreyya. Yol boyu hiç konuşmadılar. Sebukyan apartmanına vardıklarında her ikisinin de küs kalmaktan dolayı canları sıkılmıştı ama inatlarından suskunluklarını sürdürüyorlardı. Kapıyı Faruk'un Fransız dadı açtı. Bebek mamasını yedi mi diye sordu Süreyya. Hazırladım, vermek üzereydim dedi dadı. Ah müsaade eder misiniz, bir de onu ben içireyim. Elbette Süreyya, ama önce git ellerini yıka. Süreyya ellerini yıkamak için banyoya giderken İzzet eniştesinin yatak odasında uzanmakta olduğunu gördü. Enişte, neden yatıyorsunuz, hasta mısınız diye sordu. Biraz başım ağrıyor Süreyya, onun için eve erken geldim dedi İzzet Melih. Teyzen evde değil mi? Teyzen yok, akademili arkadaşlarının çayına gitti. Süreyya ellerini yıkayıp bebeğin odasına döndü. Aliye odada yoktu. Aliye, bebek mama yiyor, gelsene diye seslendi. Gelen giden olmadı. Süreyya yeğeninin mis kokulu boynuna burnunu gömdü. Onu uzun uzun öpüp kokladı. Mamasını vermeye başladı. Aliye hala ortalıkta yoktu. Bebeğin dadıyla birlikte gazını çıkarttılar. Odaya getirilen küçük küvetle bebeği yıkayıp altını değiştirdiler. Üstüne temiz giysiler giydirdiler. Sonra Faruk'u kollarında sallaya sallaya ninniler söyleyerek uyuttu Süreyya. Bebek bakmanın büyüsünü öylesine kaptırmıştı ki kendini, ne zamanın nasıl geçtiğini ne de Aliye'nin ortalarda gözükmediğini fark etti. Neden sonra gitme zamanı geldiğinde birden hatırladı Aliye'yi. Salona koştu, Aliye salonda değildi. Mutfağa, arka taraftaki oturma odasına baktı. İçine bir sıkıntı bastı. Dadıya bir şey sormak istemiyordu nedense. Teyzesinin yatak odasına gidip usulca kapalı kapıyı tıklattı. Bir süre sonra eniştesinin sesini duydu. Bir şey mi istediniz diyordu. Enişte, Aliye orada mı diye sordu. Ne var dedi Aliye'nin boğuk sesi. Ben artık eve dönmek istiyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Kapı açıldı. Aliye yanakları al al çıktı dışarı. Eniştem uyuyordu, uyandırdın onu dedi yeğenine. O uyuyorsa senin orada işin ne dedi Süreyya. Ben ona kitap okuyordum. Başı ağrıyor diye uyuyakaldı. Rahatsız etmemek için çıkmadın dışarı, oturdum odada. Ama Aliye sen buraya bebek için gelmiştin. Öyle şekerdi ki kaçırdın işte dedi Süreyya. Yarın yine gelir görürüm dedi Aliye. Paltolarını alıp çıktılar. Tramvaya binmeyelim, yürüyelim dedi Aliye. Açılırız. Sen de mi uyudun yoksa diye sordu Süreyya. İçim geçmiş işte. Yan yana hızlı hızlı yürümeye başladılar. Aliye dalgındı. Bir şey düşünüyor gibiydi. Eve yaklaştıklarında birden durdu. Ablama giderken sana ukala demiştim ya. Affedersin Süreyya, lafımı geri alıyorum. Sen aslında çok şekersin dedi. Süreyya elini tutup sıktı teyzesinin. Sen de rüküş değilsin, çok çok güzelsin. Keşke ben de senin gibi sarı saçlı mavi gözlü olsaydım. İyi ki olmadın, güzellik başa bela dedi Aliye. Bak sana ne diyeceğim Süreyya. Eve gidince anneme sakın İzzet eniştenle birlikte odada uyuyakaldığımızı söyleme, değil mi? Neden? Söyleme işte, söyleme. Şimdi eğer eniştem hastaysa, grip filan olduysa bana da geçirdi diye telaşlanır annem. Söyleme tamam mı? Olur söylemem dedi Süreyya. Eve gittiklerinde Sarı İsmet Hanım torununu sana bir müjdem var diye karşıladı. Freya, siz gittikten sonra postacı anneden mektup getirdi. Açmadım, sizi bekledim. Bir sürü hizmi havadisi veriyordur, al oku. Ses oku da ben de duyayım, dedi Ali'ye. Freya mektubu aldı, okumaya başladı. Aralık 1923. Çok sevgili muhterem anneciğim. Size mektubumu biraz geciktirdim, kusura bakmayınız. Bu son günlerde fazla telaşımız oldu. Mustafa Kemal Paşa ve Latife bir süredir İzmir'deler. Sebebini ben size yazacağım ama kimseye söylememenizi istirham ediyorum. Mustafa Kemal Paşa 1923 yılının Kasım ayında birkaç gün arayla birer kalp spazmı geçirmişler. Doktorlar ona kesin istirahat tavsiye etmişler. Eğer Latife de o sıralarda bir zatüre geçiriyor olmasaymış asla bu tavsiyeyi tutmazmış. Ama eşinin de Akdeniz kıyılarında bir hava tedbirine muhtaç olması üzerine Aralık ayında İzmir'e gelerek Latifelerin Göztepe'deki köşküne yerleştiler. Ben hemen hemen her gün Latife'ye gidiyorum. Gitmezsem güceniyor. Anlaşılan zavallıcık Ankara'da çok yalnız kalmış. Şimdi burada eski arkadaşları ve ailesiyle birlikte hasret gidermek çok hoşuna gidiyor. Gazi Paşa Emin Paşa'yı da akşamları mesaisi bittikten sonra davet ediyor, karşılıklı poker oynuyorlar. Anlayacağınız bu günlerde pek doluyuz. Geçen akşam da Paşa ile Latife bize yemeğe davetliydiler. Sizden öğrendiğim beğendili kuzu dolmasını yapmaya çalıştım. Bol dereotu ile pek lezzetli oldu. Ama doğrusunu isterseniz Paşa pek iştahlı değildi. Yemekten evvel bol bol levledi, beyaz peynir ve elma yedi, tıkandı. O güzelim etten ancak bir küçük lokma yedirebildim. Bize gelirlerken hiç tezahürat yapısını istememişti. Bu yüzden kimselere haber vermemiştik. Ama halk kapımızın önünde koruma polislerini ve arabaları görünce içeride kimin olduğunu elbette anladı. Evin önünde birikip sevgi tezahüratında bulundular. Paşa da pencereye çıkıp halkı selamladı. Şimdi yazacaklarım biraz dedikodu mahiyetinde olacak ama insan için annesini açmazsa kim açar? Misafirlerimiz gelmeden önce bir şişe Dom Perignon'u buza sarıp bekletmiştim. Gazi Paşa pencereye halkı selamlamaya yürüdüğünde elinde şampanya kadehi vardı. Latife kocasına avaz avaz Kemal çabuk o kadehi bırak elinden, halkı kadehle selamlayamazsın demez mi? Ben de Emin Paşa'da vecihede donduk kaldık. Belki hakkı var ama insan cumhur-u reisi olan kocasına böyle bağırır mı? Paşa bembeyaz oldu. Kadehi hemen masaya bıraktı ama neşesi de kaçtı. Misafirlerimiz gittikten sonra ben bu evliliğin uzun süreceğini tahmin etmiyorum Emin Paşa dedim. Sık sık beraber oluyoruz, ben hiçbir uyuşmazlık görmedim. Nereden çıkartıyorsunuz kuzum dedi. Erkekler bazı konularda duyarsızdır. Bakın görürsünüz, inşallah yanılıyorumdur ama Latife Paşa'ya herhangi bir kocaymış gibi davranıyor. Oysa kocası herhangi biri değil. Süreyya o mektubu ver bakayım bana dedi Sarı İsmet Hanım. Ama anneanne daha bitirmedim. Evet çocuğum ama mektupta bir anne kızın arasında kalması gereken şeyler var. Biz de anne kızız annemle. Uzatma kızım, yarın öbür gün sana da mektup gelir annenden, okursun. Burada büyüklere dair şeyler yazmış annen. Ver o mektubu bana. Ben de bana gelen mektupları size okumayacağım öyleyse dedi Freya dudakları titreyerek. Bak yavrum ben önce okuyayım, sizi ilgilendiren bir şeyler varsa söylerim size. Bu mektup biraz hususi. Ali'ye sen de sakın ablanın yazdıklarını kimseye tekrar edeyim deme, anladın mı dedi Sare İsmet Hanım. Omuzlarını sıktı Ali'ye. Bu mahalle tavırlarını nereden öğreniyorsun kuzum? Öyle omuz siktiğini görmeyeyim bir daha. Bu ev yatılı okuldan beter dedi Ali'ye Freya'nın peşinden odasına giderken. Sen bir surat asıp durmasana. Mektubun en ilginç şeyini okudun zaten. Ondan sonrası yemek tarifleri ve sağ sola selamdır. Paşa kalp krizi geçirmiş baksana Ali'ye dedi Freya. Ölmez değil mi? O ölürse ben ne yaparım? O ölürse hepimiz ne yaparız dedi Ali'ye. Sahi ne yaparız biz? Mustafa Kemal Paşa kalp krizinden ölmedi. Ama bir yıl sonra Fahri Nüsa küçük oğlunu kaybetti. Faruk babasının ilk evliliğinden olan okul çağındaki üvey ablasından kızıl mikrobu kapmıştı. Antibiyotin penisilin bulunmadığı devirde küçücük vücudu yüksek ateşe dayanamadı. Faruk'un ölümü annesini ve babasını perişan etti. Freya da neredeyse onlar kadar üzüldü. İzzet Melih Fahri Nisa'yı alıp acılarını unutturmak üzere uzun süren bir yolculuğa çıkardı. Ali'ye de olanlardan etkilenmişe benziyordu. Adeta bir bunalıma girmişti. Kendine bakmıyor, saçlarını taramıyor, evin içinde mecnunlar gibi dolaşıp duruyordu. Yazar olmak fikrinden de caymıştı. Bir ara balerin olmayı da düşlemişti. Ama Faruk'un ölümünden sonra kendini yeni başladığı kemana verdi. Tek neşelendiği günler keman dersine gideceği günlerdi. Süreyya'nın derslerine de dinleyici olarak katılmayı sürdürüyordu. Ben senin derslerine geliyor muyum? Sen de benimkilere gelme dedi bir gün Freya. Kemanını çalarken bir köşede gölge gibi oturmasından bıkmıştı teyzesinin. Konuşmalarını duyan Suat dayısı Freya bırak gelsin. Sen çalarken otursun belgeli izlesin diye lafa karıştı. Ama neden dayı? Neden gelsin diye sordu Freya. Çivi çiviyi söker de ondan dedi dayısı. Bu arada herkes bir garipti. Annesiyle babasının dışında kimsenin ne söylediğini, ne yaptığını, neyi niye yaptığını anlayamıyordu Süreya. Bir çılgınlar eviydi Şakir Paşa apartmanı. Mesela bir gün Süreya balkona çıkmış sokağı seyrediyordu. Evin önünde bir taksi durunca çok şaşırmıştı. O yıllarda taksi sayısı çok azdı. Yarı beline kadar sarkınca taksinin içinde bir çift çocuk ayağı görmüştü. Birazdan kapı açılmış ve taksiden kardeşi Şakir'in yaşlarında sapsarı saçlı bir küçük kız ile başı şapkalı uzun boylu bir kadın inmişlerdi. Arabanın şoförü bagajdan Süreyya'ya sonu hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir sürü valiz indiriyordu. Süreyya avaz avaz içeri koşmuştu. Bize bir misafir geldi! Bize bir misafir geldi! Suat dayısı salonda kitap okuyordu. Süreyya'nın peşinden balkona çıkmış ve aşağıdaki manzarayı görünce evin içine kaçıp balkon kapısını ve perdesini sıkı sıkı kapatmıştı. Süreyya, o aşağıdaki hanım buraya gelince benim burada oturmadığımı söyleyip onu Fahri Nisa teyzenin evine yollayacaksın, tamam mı? Heyecandan dili dolanıyordu. Neden ama dayı? Sizin eviniz burası değil mi? Ukalalık etme, dediğimi yap. Ama dayı. Aması yok, ben evde yokum. Bu evde oturmuyorum, onları teyzene yolla hemen. Süreyya'nın fazla soru sormasına fırsat kalmadan çalınmıştı kapı. Hizmetçinin peşinden giden Süreyya, kapıda duran şık mantolu kadında sarışın kızı süzmüştü. Suat Şakir bu evde mi oturuyor diye sormuştu yabancı hanım. İngilizce konuşuyordu. Süreyya Fransızca cevap vermişti. Burası onun annesinin evi, o ablasının evinde kalıyor. Burada bekleyebilir miyim? O buraya gelmez demişti Süreyya söylediği yalandan dolayı kızararak. Oturduğu yer uzak değil, ben size yardım edeyim, bir taksiye binip gidin. Kadın ve çocuk birlikte aşağı inmişti. Geri geldiğinde Suat Bey ise telefonla Nisa'ya talimat veriyordu. Suat az sonra çıkmış misafirlerini bulmaya Nisa'ya gitmişti. Süreyya, Aliye ve annesi çarşıdan döndüklerinde onlara olanları anlatmıştı. Züppe demişti Aliye, aklı sıra bu evi beğenmiyor, herhalde Nisa'nın evini daha şık buluyordur. Nesi varmış evimizin demişti annesi. Adadaki evden biraz daha küçük, o kadar. Suat dayısı o kış Amerika'dan onun uğruna şeker kralı kocasını bırakarak ta İstanbul'a kadar peşinden gelmiş olan Saide ile nikahlanmıştı. Başlangıçta bu birliktelik çok büyük bir aşk gibi görünüyordu. Ama birkaç yıl sonra Saide, Suat'ın çapkınlıklarına dayanamayarak küçük kızını önüne katıp memleketine geri dönecekti. Çalkantılar. Annesi ve babası kardeşi Şakir'le birlikte İzmir'de yaşarlarken Süreyya İstanbul'da anneannesinin evinde kalıyordu. Oğlunun baba katili olması ve hapse girmesiyle korkunç bir darbe yemiş olan yaşlı kadın, küçük torununu da kaybedince ev tam anlamıyla sonu gelmeyen bir matem havasına bürünmüştü. Süreyya'nın tek tesellisi yine aynı apartmanın bir başka katında oturan Ayşe teyzesini sık sık ziyaret ederek küçük kuzenleriyle oynamaktı. Okuldan geldikten sonra derslerini yapar yapmaz evin kasvetinden kurtulmak için hemen üst kata çıkıyordu. Orada küçük kuzenleriyle ilgileniyor ve çocukluğundan edindiği alışkanlıkla büyülenmiş gibi Ayşe teyzesinin piyanosundan yükselen müziği dinliyordu. Süreyya teyzesinin piyanonun tuşları üstünde uçuşan parmaklarını seyrederken kendinden geçiyordu adeta. Bıraksalar bütün bir gün hiç kımıldamadan Chopin dinleyebilirdi. Ama ne yazık ki büyülü saatler sonunda bitiyor ve köz köz kendi katına akşam yemeğini yemeye iniyordu. Her zaman çok eğlenceli olan Aliye'ye de bir şeyler olmuştu. Yüzü hiç gülmüyor, Süreyya ile eskiden olduğu gibi ilgilenmiyordu.